Ayrım 45.
Batı demokrasileri bu fırtınaları daha iyi savuşturabildilerse, bu komşunu yoksulluğa it tutumunu giderek daha büyük ölçüde işe katarak iç ekonominin yönetimine ağırlık vermeleriyle olmuştur. Altın fazlası bulunan başlıca ülkeler durumundaki Birleşik Devletler ve Fransa, borçlu devletleri kurtarmaya istekli değillerdi. Aslında Fransa'nın eğilimi mali gücünü giderek daha çok Almanların davranışlarını denetlemek. Bu da Ren'in öbür yakasındaki öfkeyi ancak daha da yoğunlaştırmıştı ve kendi Avrupa diplomasisine yardım için kullanmak oldu. Bunun gibi Almanya'nın savaş tazminatı konusunda benimsenen ve Fransızları son derece kızdıran Hoover moratoriumu savaş borçlarında indirim ve bunların işin sonunda ödenemez hale gelmesi sorunundan ayrılamamış, bu ise Amerikalıları öfkelendirmiştir. Para değerlerinin rekabete dayalı olarak düşürülmesi, 1933 tarihli Dünya Ekonomik Konferansı'nda dolar sterlin değişim oranlarına ilişkin görüş ayrılıkları da bu kara tabloya eklenmiştir. Bu tarihe gelindiğinde kozmopolit dünya düzeni çeşitli rakip alt bilimlere bölünmüş duruma gelmişti. İngiltere'nin ticaret yapılarına dayanan ve 1932 Ottawa Konferansı'nın imparatorluk tercihleriyle güçlenen bir sterlin bloku, Fransa'nın öncülüğünde bir altın bloku, Uzak Doğu'da Japonya'ya bağımlı bir yen bloku. Roosevelt de altından vazgeçtikten sonra Birleşik Devletler'in başı çektiği bir dolar bloku ve bu çalkantılardan tümüyle ayrı olarak sürekli bir biçimde tek ülke içinde sosyalizm modelini oluşturan bir SSCB. Böylece otarşiye olan yönelim Adolf Hitler'in dış ticareti özel pazarlıklara ve takas anlaşmalarına indirgeyen kendi kendine yeterli 1000 yıllık bir rayh yaratma programına daha başlamasından önce güçlü bir gelişme kaydetmişti. Fransa'nın Almanya'nın ödeyeceği savaş tazminatının ele alınışında Anglo-Sakson kesimin kullandığı yetkilere tekrar tekrar karşı çıkması, Roosevelt'in Birleşik Devletler'in İngiltere ile olan pazarlıklarda hep kaybeden taraf olduğu yolundaki iddiası ve Neville Chamberlain'in Amerikan politikasının daha sonraları dile getirdiği gibi boş laftan ibaret olduğu görüşüne daha o zamanlarda inanması yüzünden, demokrasiler 1919'un kusurlu dünya düzeninde toprak iddialarına yol açacak baskıları ele almak üzere işbirliği yapabilecek düşünce yapısına sahip değildiler. Eski dünyanın devlet adamları ve dışişleri yetkilileri ekonomik konuları anlamakta ya da bunlarla uğraşmakta hep zorluk çekmişlerdi. Ama 19. yüzyılın kabine diplomasisini özlemle ananlar için belki daha da olumsuz olan bir özellik, 1920'li ve 1930'lu yıllar boyunca uluslararası konularda kitle kamuoyunun giderek artan etkisiydi. Bu kuşkusuz kimi yönlerden kaçınılmaz bir şeydi. Daha Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce bile tüm Avrupa'daki politik gruplar eski diplomasinin herkesçe bilinmeyen gizli kapaklı yöntemlerini ve seçkinci önyargılarını eleştirmekte ve bunun yerine reforma uğramış devlet işlerinin halkın ve halkın temsilcilerinin incelemesine açık olduğu bir sistem çağrısında bulunmaktaydılar. Bu talepler 1914-1918 çatışması yüzünden çok güçlendi. Bunun sebebi kısmen toplumun hep birden seferber olmasını isteyen ülke liderlerinin toplumun da yaptığı özverilerin karşılığını almak ve barışta söz sahibi olmak istediğini anlamalarıydı. Bir başka sebep, müttefik propagandacılarının demokrasi ve ulusların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemeleri uğruna yapıldığını hararetle ilan ettikleri savaşın, gerçekten de Doğu Orta Avrupa'nın otokratik imparatorluklarını yerle bir etmiş olmasıydı. Bu kısmen de güçlü ve çekici bir kişiliği olan Woodrow Wilson'ın, Clemenceau ve Lloyd George'un toplu zaferin gerekli olduğunu ilan ettikleri sırada, yeni ve aydın bir dünya düzeni için olan baskıları sürdürmesinden doğmuştu. Ama 1919'dan sonraki kamuoyunun yarattığı sorun pek çok kesiminin Gladstone ve Wilson'ın safça düşledikleri liberal, eğitim görmüş, hakça düşünen, enternasyonalist görüşler, yararcı inançlar ve hukukun egemenliğine saygıyla donanmış bir halkla uyuşmamasıydı. Arno Mayer'in gösterdiği gibi yaygın bir iddiaya göre dünya savaşına sebep olan eski diplomasi 1917'den sonra yalnızca Wilson reformculuğu tarafından değil, Bolşeviklerin mevcut düzene yönelttikleri çok daha sistemli eleştirilerle de sarsılıyordu. Bolşevik eleştirisi savaşan kampların her ikisinde de teşkilatlanmış işçi sınıflarına oldukça çekici gelen bir eleştiriydi. Bu Lloyd George gibi artık politikacıların Wilson'ın çekiciliğini etkisiz bırakmak ve işçilerin sosyalizme kayışlarını denetlemek üzere kendi ilerici iç ve dış politika paketlerini oluşturmalarına yol açarken, müttefik kampındaki tutucu ve milliyetçi kimseler üzerindeki etkisi hayli farklı oldu. Onlara göre Wilson'cı ilkeleri ulusal güvenlik uğruna şiddetle reddetmek gerekiyordu. Ulusal güvenlik ise ancak sınır düzenlemeleri, kazanılan sömürgeler ve savaş tazminatları yoluyla gelen nakit para ile ölçülebilirdi. Bu arada Lenin'in çok daha korkutucu olan tehdidini kendi Bolşevik ana yurdunda ve özellikle de Batı'da beliren taklitçi Sovyetler'de acımasızca yok etmek gerekiyordu. Bir başka deyişle barış için yürütülen politika ve diplomasinin geri planı 1856 ve 1878 kongrelerinde olmadığı kadar ideoloji ve iç politika unsurları ile yüklüydü. Dahası da vardı. Batılı demokrasilerde 1920'li yılların sonlarında Birinci Dünya Savaşı'nın uyandırdığı imgeler, ölüm, yıkım, dehşet, ziyan ve savaşın tümüyle boşuna oluşuyla ilgiliydi. 1919 tarihli Kartaca Barışı'nın, çok ağır koşullarda yapılan barış anlaşması, Romalıların Kartaca kentini yakıp yıktıkları savaşlardan sonraki gibi, çevirenin notu. Savaş dönemi politikacılarının halkın yaptığı özverilere karşı vaat ettikleri yararların sağlanamamasının, milyonlarca sakat kalmış emekli askerin ve milyonlarca savaş dolunun, 1920'li yılların ekonomik sıkıntılarının ve Victoria dönemine özgü toplumsal ve kişisel ilişkilere duyulan inancın yok olmasının ve bu tür ilişkilerin yıkılmasının sorumluluğu hep 1914 Temmuz'unda alınan budalaca kararlara mal edildi. Ancak savaş ve militarizm karşısında yaygın bir biçimde görülen ve pek çok çevrede milletler cemiyetinin böyle bir felaketin tekrarını imkansız hale getireceği umuduyla karışan bu geri çekilme, savaşa katılanların hepsi tarafından paylaşılan bir duygu değildi. Anglo-Amerikan edebiyatı böyle bir izlenim veriyor olsa bile, Avrupa kıtasının her yanında işsizlik, enflasyon ve savaş sonrası burjuva düzeninin sıkıcılığı yüzünden düşkırıklığına uğrayan yüz binlerce eski front soldat, cephe askeri, çevirenin notu, için savaş çok acı ama olumlu bir şey olmuştu. Askeri değerler, savaşçılar arasındaki yoldaşlık duygusu, şiddet ve eylemin ürpertici heyecanı. Özellikle savaştan yenik çıkan Alman ve Macar ulusları ve şiddetli bir doyumsuzluk içinde bulunan muzaffer İtalyan ulusu içinde. Ama aynı zamanda Fransız sağcıları arasında da bulunan bu tür gruplar için yeni faşist akımların, düzene, disipline ve ulusal zafere ve Yahudilerin, Bolşeviklerin, düşünsel çöküş içinde olanların ve hallerinden hoşnut liberal orta sınıfların ezilmesine ilişkin görüşleri çok çekiciydi. Onların ve Japonya'daki benzerlerinin gözünde hayatın kalıcı özellikleri mücadele, kuvvet ve kahramanlık yapma ve çağ dışı olanlar ise Wilson enternasyonalizminin ilkeleriydi. Bunların bir sonucu olarak 1920'li ve 1930'lu yıllardaki uluslararası ilişkiler, İdeolojilerle ve dünya toplumunun daha önce değinilen ekonomik alt bölümlerle ancak kısmen uyuşma gösteren politik bloklara sürekli olarak ayrılması yüzünden karmaşık hale gelmeye devam etti. Bir yanda özellikle İngilizce konuşulan dünya içinde, Birinci Dünya Savaşı'nın dehşeti karşısında geri çekilen, ülke içi, özellikle de sosyoekonomik konulara ağırlık veren ve savunma kurumlarında büyük ölçüde kısıntıya giden batılı demokrasiler vardı. Fransız liderler Almanya yeniden dirilir korkusuyla büyük bir ordu ve hava kuvveti bulundurmayı sürdürürken, Fransız halkının çoğunluğunun savaş karşısında duyulan bu nefreti ve savaşın ardından gelen toplumsal kalkınma isteğini paylaştıkları da açıktı. Öbür yanda Sovyetler Birliği vardı. Pek çok bakımdan global politik ekonomik sistemden soyutlanmıştı ama Batı'da hayranları vardı. Çünkü iddia edildiğine göre Inter alia, başka şeyler arasında, çevirenin notu, büyük ekonomik bunalımdan kurtulan bir yeni uygarlık önermekteydi. Ancak SSCB'ye duyulan yaygın bir nefrette bulunuyordu. Son olarak da en azından 1930'lu yılların sonlarında kin dolu Bolşevik aleyhtarı olmakla kalmayıp, 1919'da yeniden kurulan liberal kapitalist statikoyu da suçlayan revizyonist Alman, Japon ve İtalyan devletleri vardı. Tüm bunlar ne faşist ne Bolşevik düşünce yapısını pek kavrayamayan ve tek özlemleri savaşın çok kötü bir biçimde yok ettiği Edward dönemine özgü normal duruma dönmek olan Demokrat devlet adamları için dış politikanın yürütülmesini fazlasıyla güçleştiriyordu. Bu sorunlarla karşılaştırıldığında 1919'dan sonra tropiklerde Avrupa merkezci dünyaya karşı belirmeye başlayan tehditler daha az tehlikeliydi ama gene de önemliydiler. Burada da insan 1914 öncesine ait benzer örnekler seçebilmektedir. Mısır'da Arabi Paşa'nın ayaklanması, genç Türklerin 1908'den sonraki atılımları, Tilak'ın Hindistan Kongresi'ni radikalleştirme girişimi ve Sun Yat-sen'in Çin'deki Batı egemenliğine karşı savaşı gibi. Aynı sebeple tarihçiler Japonların Rusya'yı 1905'te yenmelerinin ve aynı yıl Rusya'da meydana gelen zamansız devrimin Asya'nın başka yerlerinde ve Orta Doğu'daki ilk milliyetçi güçleri nasıl büyülediğini ve heyecanlandırdığını da kaydetmektedirler. Garip ama önceden tahmin edilebilir bir biçimde sömürgecilik, gelişmemiş toplumların içine daha çok girip onları global bir ticaret ve maliye ağının içine çektikçe ve onların batılı görüşlerle temasını sağladıkça bu durum yerli halklar arasında daha çok tepki doğurmuştur. İster geleneksel yaşama ve ticaret yapılarına getirilen kısıtlamalar dolayısıyla kavimler içinde huzursuzluklar biçiminde, ister daha da önemli olarak batı eğitimi gören hukukçu ve aydınların kitle partileri yaratma girişimleri ve ulusların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemeleri için yürüttükleri kampanyalarla olsun, sonuç Avrupalıların sömürgeler üzerindeki denetimine yönelen tehdidin giderek artması olmuştu. Birinci Dünya Savaşı bu akımlara çok çeşitli yollardan hız kazandırdı. Her şeyden önce tropiklerdeki ham maddelerin ekonomik sömürüsünün yoğunlaşması ve metropoliten güçlerin savaş çabalarına sömürgelerin hem insan gücü hem vergiler yoluyla katkıda bulunmalarını sağlama girişimleri. Avrupa'daki işçi sınıfları arasında olduğu gibi kaçınılmaz olarak alınacak karşılıkla ilgili soruların doğmasına yol açtı. Dahası Batı, Güneybatı ve Doğu Afrika'daki, Yakın Doğu'daki ve Pasifik'teki savaşlar sömürge imparatorluklarının genel olarak geçerliliği ve kalıcılığı konusunda kuşkular uyandırdı. Bu müttefiklerin ulusların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesine ve demokrasiye ilişkin propagandaları ve Almanların Magreb'e, İrlanda'ya, Mısır'a ve Hindistan'a yönelttikleri karşı propaganda etkinlikleriyle güçlenen bir eğilimdi. 1919'a gelindiğinde Avrupalı güçler A.J.P.Taylor'ın bir zamanlar yaptığı tanımlamayla emperyalist çıkarlarını daha da inceden inceye işledikleri incir yapraklarıyla örterek kendi milletler cemiyeti mandalarını oluştururken Pan Afrika Kongresi'de kendi bakış açısını ortaya koymak için Paris'te toplanıyor, Mısır'da Vafd Partisi kuruluyor, Çin'de 4 Mayıs hareketi etkinliğini sürdürüyor, Kemal Atatürk modern Türkiye'nin kurucusu olarak ortaya çıkıyor, Tunus'taki Destur Partisi taktiklerini yeniden belirliyor, Endonezya'daki Serahat İslam'ın üye sayısı 2,5 milyona yükseliyor ve Gandhi Hindistan'daki İngiliz yönetimine karşı çok çeşitli muhalefet yollarını harekete geçiriyordu. Daha da önemlisi, Batı'ya isyanın karşısında büyük güçler artık aralarında görüş farklılıkları ne olursa olsun, kendileriyle yerkürenin az gelişmiş halkları arasında çok büyük bir uçurum bulunduğu varsayımında birleşmiyorlardı. Bu da Berlin Batı Afrika Konferansı'ndan bu yana ortaya çıkmış olan bir başka önemli farktı. Bu tür birlik zaten Japonların büyük güç kulübüne girmeleriyle iş görmez hale gelmişti. Bazı Japon düşünürleri daha 1919'da bir Doğu Asya orta refah alanına ilişkin düşüncelerini dile getirmeye başlamışlardı. Lenin ve Wilson tarafından iki farklı biçimde önerilen yeni diplomasinin ortaya çıkışı da bu birliği geride bırakmıştı. Çünkü politik görüş ayrılıkları ne olursa olsun, bu iki karizmatik nitelikli liderin ortak yanları, eski Avrupa sömürge düzeni karşısındaki hoşnutsuzlukları ve bu düzeni farklı bir şeylere dönüştürme istekleriydi. Çeşitli sebeplerle her ikisi de bu sömürge düzeninin milletler cemiyetinin yarattığı mandalarla daha da genişlemesini engelleyememişlerdir. Ama retorikleri ve etkileri imparatorluk sınır bölgelerinin ötesine sızmış ve yerli milliyetçilerin seferberliğiyle etkileşim içine girmiştir. Bu, 1920'li yılların sonlarında Çin'de belirgin duruma gelmiş anlaşmaların sağladığı ayrıcalıklar, ticari sızmalar ve ara sıra gerçekleştirilen gambot eylemleriyle biçimlenen eski Avrupa düzeni, Rusya, Birleşik Devletler'de Japonya'nın önerdiği rakip alternatif düzenler karşısında gerilemeye ve dirilençin milliyetçiliği karşısında gücünü kaybetmeye başlamıştı. Bu batılı sömürgeciliğin çökmek üzere olduğu anlamına gelmiyordu. İngilizlerin Amritsar'da 1919 yılında verdikleri sert karşılık, Hollandalıların 1920'li yılların sonunda Sukarno ile öbür Endonezyalı milliyetçi liderleri hapse atmaları ve sendikaları dağıtmaları, Fransızların pirinç ve kauçuk tarımındaki yoğun gelişmenin, Tonkinliler arasında yarattığı huzursuzluğa gösterdikleri katı tepki, hep Avrupa orduları ve silahlarının geriye kalan gücünün işaretleri olmuştu. Tabii aynı şey İtalyanların 1930'ların ortalarında Habeşistan'a yaptıkları gecikmiş saldırı içinde söylenebilir. Bu imparatorluk denetimlerini ancak İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı çok daha geniş kapsamlı sarsıntılar gevşetecekti. Bununla birlikte sömürgelerdeki huzursuzluklar, 1920'li ve özellikle de 1930'lu yıllardaki uluslararası ilişkiler açısından bir ölçüde önem taşımaktaydı. Bunlar her şeyden önce belirli büyük güçlerin dikkatini ve kaynaklarını Avrupa'daki güçler dengesine olan ilgilerinden uzaklaştırmalarına sebep olmuştur. Durum en belirgin biçimde İngiltere için böyleydi. İngiliz liderleri Filistin, Hindistan ve Singapur konuları Sudetenland ya da Danzig'den daha çok kaygılandırıyordu. Bu öncelikler 1919 sonrası imparatorluk savunma politikalarına yansımıştı. Ancak Afrika'daki bağlantılar Fransa'yı da aynı derecede etkilemiş ve İtalyan askeri yetkililerin dikkatini de büyük ölçüde buraya yöneltmişti. Üstelik belirli örneklerde Avrupa dışı ve sömürgelerle ilgili sorunların yeniden ortaya çıkışı, eski 1914-1918 ittifakının oluşturduğu yapıya da tümüyle ters düşüyordu. Emperyalizm sorunu Amerikalıları İngiliz-Fransız politikaları konusunda daha da kuşkucu yapmakla kalmadı. İtalya'nın Habeşistan'ı istilası ve Japonların Çin ana yurdu içine saldırmaları gibi olaylar, 1930'lu yıllarda Roma ve Tokyo'yu Londra ve Paris'ten uzaklaştırdı. Ve Alman revizyonistleri için yeni ortaklar bulma imkanını yarattı. Bu noktada da uluslararası meselelerin eski diplomasi reçeteleriyle çözümlenmesi bir miktar daha zorlaşmıştır. Savaş sonrası istikrarsızlığın son önemli sebebi de şu biçimde gerçekti ki, Almanya meselesi çözümlenmemiş başa çıkılması daha da zor ve yoğun bir hale gelmişti. Alman orduları Belçika'dan Ukrayna'ya, Avrupa'yı hala denetimleri altında tutarken, Almanya'nın 1918 Ekim'inde hızla çöküşü, milliyetçi sağcı güçler için büyük bir şok oldu. Bunlar, Almanların utanç verici bir biçimde teslim oluşlarının suçunu içerideki hainlere yükleme eğilimindeydiler. Paris Anlaşması'nın koşulları başka utançlara da sebep olunca, çok sayıda Alman hem bu esir anlaşmasını hem de bu koşullara rıza gösteren Weimar demokratı politikacıları suçladı. Savaş tazminatları konusu ve bununla ilişkili olarak 1920 yılında baş gösteren hiperenflasyon Almanların hoşnutsuzluğunu taşma noktasına getirdi. Nasyonel sosyalistler kadar aşırı uçta olanların sayısı pek azdı. Nasyonel sosyalistler 1920'li yılların büyük bir bölümünde tuhaf, demagoji yapan, çizgi dışı bir hareketin temsilcileri görünümündeydiler. Ama şu ya da bu biçimde revizyonist olmayan pek az Alman vardı. Savaş tazminatları, Polonya koridoru, silahlı kuvvetlere getirilen kısıntılar, Almanca konuşulan bölgelerin anayurttan ayrılması sürekli olarak katlanılacak gibi değildi. Konu yalnızca bu kısıtlamaların ne kadar çabuk ortadan kaldırılacağı ve statükonun değişmesi için yapılacak zorlamalarda diplomasi yolunun ne ölçüde tercih edileceğiydi. Bu bakımdan Hitler'in 1933'te iktidara gelişi Almanların revizyonist çabalarını yalnızca güçlendirmiş oldu. Almanya'nın Avrupa içinde kendisine uygun yerin ne olduğunu belirleme sorunu, Birinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası güç dağılımının garip ve dengesiz bir biçimde gerçekleşmiş olması yüzünden ağırlaşmıştı. Toprak kayıplarına, askeri açıdan kısıtlanmasına ve ekonomik istikrarsızlığa rağmen Almanya hala potansiyel olarak çok kuvvetli bir büyük güçtü. Aşağıda Almanya'nın güçlü ve zayıf yanlarının ayrıntılı bir çözümlemesi yapılacaktır. Ancak bu noktada hala Fransa'nınkinden çok daha kalabalık bir nüfusa ve yaklaşık 3 kat daha fazla demir-çelik kapasitesine sahip olduğuna işaret etmek gerekir. İç ulaştırma ağı zarar görmemişti. Kimya ve elektrik tesisleri ve üniversiteleri ile teknik eğitim veren kuruluşları da öyle. 1919'un bu noktasında Almanya bitkin durumdaydı. O anki konu Almanya'nın zayıflığıydı. Ancak 1-2 yıllık normal bir hayattan sonra konu gene Almanya'nın gücü konusu olacaktı. Dahası Taylor'ın işaret ettiği gibi Alman yayılmacılığına gen vurulmasında yardımcı olan Avrupa kıtası üzerindeki güç dengesi artık yoktu. Rusya sahneden çekilmişti. Avusturya Macaristan kaybolup gitmişti. Geriye kalan yalnızca Fransa ile İtalya'ydı. Bunların ikisi de insan gücü açısından ve bundan daha fazla olarak ekonomik kaynaklar bakımından Almanya'nın gerisindeydiler. Savaş ikisini de tüketmişti. Ve zaman ilerledikçe önce Birleşik Devletler, daha sonra da İngiltere Avrupa'ya yapılan müdahaleler konusunda giderek artan bir hoşnutsuzluk duyduklarını ve Fransızların Almanya'ya engel olma çabalarını giderek daha onaylamaz hale geldiklerini gösterdiler. Ancak Fransa'nın güvenlikte olmadığının anlaşılması yüzündendir ki, Paris Almanya'nın yeniden güç kazanmasını önlemek için mümkün olan her yolu aramaya girişmişti. Fransızlar tazminatın tam olarak ödenmesi konusunda ısrar etmişler, kendi büyük ve pahalı ordularını korumuşlar, Milletler Cemiyeti'ni kendisini statükoyu korumaya adayan bir kuruluş haline getirmeye çabalamışlar ve Almanya'nın Fransa'ya yetişecek kadar silahlanmasına izin verilmesine ilişkin tüm önerilere direnmişlerdir. Tahmin edilebileceği gibi bunların hepsi de Almanların öfkesini bilemiş ve aşırı sağ kanadın kışkırtmalarına katkıda bulunmuştur. Fransa'nın diplomatik ve politik silahlar dizisinin öbür aracı da Doğu Avrupa'nın ardıl devletleri ile olan bağı idi. Görünüşte Polonya'ya, Çekoslovakya'ya ve o bölgede 1919-1921 anlaşmalarından yarar sağlayan başkalarına verilen destek hem makul hem de ilerisi için umut verici bir stratejiydi. Bu yolla Alman yayılmacılığı her iki kanatta da denetim altında tutulacaktı. Gerçekte ise bu plan güçlüklerle doluydu. Önceki çok uluslu imparatorlukların yönetimi altındaki farklı halkların coğrafi dağılımı yüzünden 1919'da etnik yönden tutarlı olan bir toprak çözümü getirilememişti. Bundan dolayı da her devletin sınırlarının yanlış tarafında yaşayan geniş azınlık toplulukları vardı ve bunlar yalnızca bir iç zayıflık kaynağı oluşturmakla kalmıyor, dış ülkelerde de öfke konusu oluyorlardı. Bir başka deyişle, Paris anlaşmalarının gözden geçirilmesini isteyen bir tek Almanya değildi. Fransa, statükoda hiçbir değişiklik olmaması için ısrar etmeye hevesli görünse bile, ne İngiltere'nin ne Birleşik Devletler'in bu bölgede aceleyle ayarlanan ve düzensiz nitelikte olan sınırlar konusunda kendilerini fazlaca yükümlü hissetmediklerinin de bilincindeydi. Londra'nın 1925'te açıkça ortaya koyduğu gibi, Doğu Avrupa'da Locarno tipi güvenceler artık söz konusu olmayacaktı.